Ayrım 21, Kardeş Kavgası, Nikos Kazantzakis, sayfa 217. 16. Kilisenin eşiğinde duran Peder Janoros, yüreği çarparak müminlerin yaklaşmasını izliyordu. Sonunda geldi bu mutlu saat diye düşünüyordu. Yeryüzünü yargılayacak saat çaldı. Bayrakların ardında baltalarını, kazmalarını, oraklarını, yabalarını ve küreklerini sırtlayan adamlar seçiliyordu. Sessiz iki büklüm yürüyorlardı. Güneş henüz doruktaydı. Tepelerde zorlu bir rüzgar esmiş olmalıydı ki bulutlar dağılmıştı ve dağlar güneş ışığında pırıl pırıldı. Bu yeni kalabalığın çektiği kargalar gagalarını bilemek için taşların üzerine konuyorlardı. Küçücük zeki kafalarıyla yenileşler çıkabilir diye düşünüyorlardı. Çünkü insanların kutsal savaş adını verdiği şeye kargalar esaslı bir şölen diyorlardı. Bizim yiğit dediğimize de kargalar rosto. Kalabalık Castello'ya varıyordu. Peder Janoros kollarını açarak karşıladı bu kalabalığı. ''Tanrı'nın evine hoş geldiniz yavrularım.'' dedi. ''İşte güvenli bir barınak, ele geçmez bir sığınak. Gelin kurtarıcının kanatları altına sığının. Bir şeyden korkunuz olmasın. Bugün Hristiyanlığın çektiği acılar son bulacak.'' Avlu dolup taşıyor, köylüler sokağa yayılıyor, gürültü artıyordu. Birkaç yaslı kadın alçak sesle dua okumaya koyuldu. Mandras çevresinde oğulları, köy ileri gelenlerinden Hacı Stamatis ve Tasos babayla geldi, papazın önünde durdu. Arkalarında halk yığını ağzı açık bekliyordu. Herkes Peder Janoros'a bakıyordu. Güneş tepeden dik başların üstüne düşüyor, yuvalarından uğramış gözleri, çökük yanakları, kırışık boyunları daha da belirginleşiyordu. Ağlamaktan gözleri şişen bir ihtiyar uzun sopasını kaldırdı. ''Konuşsana Peder Janoros!'' diye bağırdı. ''Bizi neden buraya topladın? Söyleyeceğin varsa söyle. Uçurumun dibini bulduk. Neyimiz var, neyimiz yoksa yedik, bitirdik. Ağlamaktan gözlerimizdeki tüm yaşları tükettik. Yine de buradayım, konuşuyorum. Yine de buradayım, konuşuyorum. Lanet olasıca sözler insanoğlunun acılarını belirtmeye yetmiyor.'' Sesi kesildi, utandı ve kukulatasıyla yüzünü gizledi. Yaşlı bir kadın yemenisini çözdü, beyaz saçlarını omuzlarına yaydı. Göğsünü yumruklamak için elini kaldırdı, yakınmaya başlamak üzereydi ki yanında duran dokumacı Stilianos kolunu tuttu. ''Senin iniltilerine ihtiyacımız yok Mariora teyze.'' dedi. ''Göğsünü yumruklama, Tanrı'ya ver güvenini.'' Acısını dile getirmek isteyişine engel olununca öfkeden yaşlı kadın ''Dayanamıyorum Stilianos'' diye haykırdı. ''Dayanamıyorum. Tanrı nerede? Castello'yu düzene sokmak için geleceğini söylüyorsun. Hemen istiyorum gelmesini. Şimdi Tanrı yardımımıza koşmazsa onunla ne ilgim olabilir Stilianos?'' Heyecan içinde kışladan dönen Kiryakos atılıp kadının sözünü kesti. ''Peder Janoros, Tanrı'nın Castello'daki temsilcisidir. Susun, Peder Janoros konuşacak. Onun ağzından Tanrı. Biraz sabret Mariora teyze.'' Az ötede duran Thanasis baba sinirlenmeye başlamıştı. Güçsüz, temiz pak, seyrek sakallı, köydeki hastalara bakan bu ihtiyar, geniş yenlerini savuruyor, korkuyla bakışlarını papaza dikmiş haykırıyordu. ''İki iblis Yunanistan'ı paylaşmış, biliyorum ben. İki uğursuz iblis. Biri kızıl, öteki kara. Ama ikisi de Yunan değil. Birini kovmak için öbürüne kapıyı açmayı kafana koymadınsa, Tanrı beni utandırsın Peder Janoros. Peki açık kapıdan gireni nasıl kovacağız sonra? Onu da söyler misin? Neyle kovacağız? Ne zaman köyümüzün efendisi olacağız? Hiç Yunan kalmadı mı ki veriyoruz Yunanistan'ı?'' ''Susun, susun!'' diye bağırdı birkaç kişi. ''Papaz konuşacak.'' Peder Janoros saç çıkardı, kilise kapısının yanındaki taş sıranın üstüne çıktı. ''Sakin olun yavrularım!'' diye bağırdı. ''Sakin olun, çok uzaktan geliyorum. Dağın tepesinden değil, Tanrı'nın oturduğu tepeden. Size çok büyük bir haberim var, beni dinleyin. Size seslenen ben değilim, Tanrı'nın ta kendisi. Kilisenin taşlarına kapanmış, bize acıması için Tanrı'ya sesleniyordum. Ağlıyor, yalvarıyordum. Bir an duyduğum acı yolumu şaşırttı, sesimi yükselttim. Ben küçük solucan, Tanrı'ya gözdağı verdim. Tanrı bana acıdı, tepemde bir ses duydum. Gel diyordu bu ses bana, nereye geleyim ulu Tanrım? İzlerimden yürü, sana yol göstereceğim. Önümden yürüdü, bir köpek gibi peşinden gittim. Dağ yolunu tuttu, ben de ardından. Partizanların kampına vardık. Bağırmayın, yumruğunu kaldırma Mandras. Hey, oradakiler, kapıdan kaçmaya yeltenmeyin. Tanrı konuşuyor sizinle, ona saygı gösterin. Ben onun ağzıyım ama ses onun sesi. Dinleyin. Partizanların kampına vardık. O durdu, ağzını açtı. Benden başka söylediğini duyan yoktu. Bana bir şeyler fısıldıyor. Ben sözlerini tekrarlayıp partizanlarla konuşuyordum. Peder Janoros bir an sustu. Yeniyle alnında biriken terleri sildi. Yanıyordu. Konuştukça ilk kez anlıyordu gerçeği söylediğini. Her şey gerçekten böyle olmuştu. Alevlerle çevrelendiğini hissediyor ama bunların alev değil, Tanrı olduğunu biliyordu. Sonra, dedi Mandras Baba sabırsızlıkla, bir kerecik olsun boş sözleri bırak. Bizi yoruyorsun. Kızıl takyelilerle konuşup ne karara vardın, ne gibi anlaşmalar yaptın? Senden korkuyorum Peder Janoros. Kolayca alev alırsın, köyümüzü yakmayasın. Dört bir yandan bir takım sesler, köyü yakma Peder Janoros diye haykırdılar. Köyü yakma sakın. Kalabalığın içinde fırtına havası esiyordu, deniz gibi kabardı. Peder Janoros kollarını salladı, kalabalık duruldu, ihtiyar papazın sesi yeniden duyuldu. Çocuklarım, halkın uçurum kenarına vardığı ana şükürler olsun. Birden önünde açılıveren boşluğu gördü. Tanrı'nın giysisine yapıştı, işte kurtuluş bundan geliyor. Boş sözler, bir takım boş sözler diye haykırdı Mandras. Açık konuş, dağın tepesinde hain oğlunla ne dümenler çevirdin? Gidin komutanı çağırın, hapı yuttuk. Beni dinle Peder Janoros. Castello'nun anahtarlarını teslim etmeyi düşünüyorsan vay haline. Duyuyor musunuz? Siz Castellolular ve siz başka köylerden gelenler. Beni duyuyor musunuz? Söyleyeceklerim bunlardı. Onu dinlediniz, beni de dinlediniz. Seçim yapmak size düşer. Mandras babanın hakkı var. Peder Janoros haklı. Herkes aynı anda bağırıyordu. Peder Janoros kollarını sallıyor, bacaklarını savuruyor, sanki sıranın üzerinde raks ediyordu. Çevresinde bir fırın gibi yakan Tanrı'yı hissediyordu. Artık neden korkabilirdi? Ruhu içinde bütün gücüyle hoplayıp zıplıyordu. Çocuklarım diye bağırdı. Korkuyu yaşadık, acının altında iki büklüm olduk, ayağa kalkalım. Kasabın satırına boyun eğen bir koyun sürüsü müyüz? Hep birlikte ayaklanalım. Tanrı'nın size söylememe emrettiği şey bu. Ayaklanın. İyice yanına yaklaşan ve ağzı açık, gözleri parlayarak kendisini dinleyen Kiryakos'a döndü. Kiryakos oğlum dedi, kutsal eşyaların durduğu yere git. Kutsal masanın üstündeki İncil'i bana getir. O da bizlerle gelecek. Çekici başının üstünde sallayan demirci, hepimiz ayaktayız diye bağırdı. İleri arkadaşlar. Ama Mandras baba kalabalığı yararak kapıya doğru yürüdü. Bütün müminler benimle gelsin diye haykırdı. Duyduklarımızı gidip komutana anlatalım. Peder Janoros bize tuzak kurmaya kalktı. Ardında köyün öbür zenginleri, oğulları ve uşaklarıyla avlu kapısına vardı. Kimden yana çıkacağını bilmeyen, kaynaşma halindeki kalabalığa dönüp, İsa'ya inanıyorsanız kardeşlerim diye bağırdı. Hiçbir asi bu köyün yollarına ayak basamaz. Sana gelince Peder Janoros, ayağını denk al, hesaplaşacağız. Peşinde yakınları hızlı adımlarla kışla yönünde kayboldu. Peder Janoros kalabalığı kucaklamak istercesine kolunu uzattı. Sakalına ve dağınık saçlarına güneş vuruyor, kafasından dumanlar yükseliyordu. Çocuklarım, İsa'ya inanıyorsanız burada kalın ve beni dinleyin diye bağırdı. Partizanların bu akşam Castello'yu almaya kararlı olduklarını biliyorum. Bu kutsal cumartesi akşamı. Taş üstünde taş kalmayacak. Önümüzde yalnız barış yolu kalıyor. Dağdaki yoldaşlar aşağı inecekler. Kimsenin kılına dokunmayacaklar. Hayatlarımıza, şerefimize ve mallarımıza saygı göstereceklerine söz verdiler. Birlikte kardeşçe kurtarıcının dirilişini kutlayacağız. Tanrı adına şükürler olsun yavrularım. Barış yolunu Castello açacak. Kim bilir, Tanrı'nın niyeti kestirilemez ama belki bütün Yunanistan'ın kurtuluşu bizim basit köyümüzden çıkacak. Gözlerini kalabalıkta gezdirdi. Cübbesinin kıvrımları çevresinde kanatlar gibi ürperiyordu. Yavrularım, sizinle konuştuğum şu dakika Tanrı sevinç içinde yanımda duruyor. Kimse onu görmüyor ama ben görüyorum. Ben onun papazı, güvenin. Kızıl ve kara iblis arasında ikisinden de uzakta Tanrı bize bir yol açıyor, bize işaret ediyor. Gelin. Kalabalıkta bir ürperti dolaştı. Beş yaslı kadın, papazın sağında bir ışık, bembeyaz bir giysi, pırıl pırıl iki göz seçebiliyorlardı. Aynı anda korkunç bir çığlık duyuldu. Rengi atan, deli deli bakan ve kendinden geçen Kiryakos, "Kardeşler!" diye haykırdı soluk soluğa. "Meryem Ana ağlıyor." Kalabalık kükredi, ileri atıldı, Kiryakos'u çevirdi, duvara yapıştırdı. köpürüyordu. Ne diyorsun Kiryakos, anlat, onu gördün mü? Ağlıyor, gördüm. İncil'in kabını almaya gitmiştim. Koro yerinin önünden geçerken Meryem Ana'yı selamlamak için başımı kaldırdım. Bir de ne göreyim? Meryem Ana'nın gözlerinden iki iri damla yaş akıyordu. Ağlıyor, çağlıyor. Gelin bakın, boğacaksınız beni. Gelin bakın. Peder Yanaros, Kiryakos'u dinlemek için sıradan yere atlamıştı. Kiliseye girmek üzere dirsekleriyle kalabalıkta kendine bir yol açtı. Kiryakos'un kör inançları olduğunu biliyordu ama Meryem belki gerçekten bir mucize yapmış, köyünün tehlikede olduğunu hissedince gerçekten ağlamaya koyulmuştu. ''Yer açın, yer!'' diye bağırdı. ''Ne böğürüyorsunuz gözlerinizi devirip? Eninde sonunda Meryem de bir anadır. Çocukları için acı çeker ve ağlar. Yer açın!'' ''Görmek istiyoruz.'' diye haykırdı köylüler. ''Görmek ve dokunmak istiyoruz.'' İhtiyar Krustalyanya siyah atkısını omuzlarına indirdi. ''Kutsal ana!'' diye haykırdı isterik bir sesle. ''Senin gibi ben de anayım. Serinlemek için gözyaşlarını içmek istiyorum.'' Aynı anda da hafif bir çığlık atıp kendinden geçti. Arkadaşları Kiramarigo, Kristina, Despina ve Zafiro onu yerinden kaldırdılar, bir ağızdan haykırmaya koyuldular. Peder Yanaros kilisenin eşiğine varmıştı. Kollarını uzattı, kapının iki kanadına yapıştı, durun diye emretti. Kimse içeri girmeyecek. Her şeyi kıracaksınız. Kilisenin sıralarını, şamdanları, epitafiyosu. Bekleyin burada, Meryem Ana'yı getiriyorum. Ama kalabalık onu dinlemek istemiyordu. ''Mucize, mucize, mucizeyi görmek istiyoruz.'' Peder Yanaros öfkeliydi. ''Ne mucizesi?'' diye haykırdı. ''Böyle bağırmayın, mucize değil bu. Meryem Ana bizi açlık çekerken görüp de ağlamasa asıl o zaman mucize olurdu. Durun diyorum size, itmeyin. Hey Andrea, kalabalığı göğüsle, kimseyi içeri sokma.'' Peder Yanaros yüreği çarparak kiliseye girdi. İlk kez mucize görmüyordu ama hala alışamamıştı, dizleri titriyordu. Mucize görmektense karşısına bir aslanın dikilmesini bin kez yiğit tutardı. Çünkü mucizenin ardında Tanrı vardı. Mucize içinde Tanrı yeryüzüne inerdi, Peder Yanaros da onun korkunç soluğuna dayanamıyordu. Dizleri titreyerek ilerliyordu. Meryem Ana'yı göreceğim diye düşünüyordu. İkonasından inip çinilerin üstünde, koronun önünde duruyor ve gözyaşı döküyor belki. Nasıl yanına yaklaşmalı, nasıl tutmalı, kutsal gövdesini nasıl kucaklayıp halkına götürmeli? Kutsal eşyanın durduğu yerin penceresinden 2-3 yıldız ışık giriyordu içeri. Yaldızlı epitafios tatlı tatlı parıldıyor, üstünü kaplayan kır çiçeklerinden hafif bir koku yükseliyordu. Peder Yanaros'un ardında kilise avlusundaki kalabalık dalga dalga yükleniyor, Andrea'yı itip kiliseye dolmaya çalışıyordu. Kalabalıktan yükselen sesler el yordamıyla, gözleri koro yerine dikili, durmadan ilerleyen Peder Yanaros'a cesaret veriyordu. Birden soluğunu tutup durdu. Bulunduğu yerde masmavi bir şimşek karanlığı yırtıverdi. Peder Yanaros'un dizleri çözüldü, kupkuru dudakları güçlükle mırıldandı. ''İmdat Meryem Ana, gözlerimi kör etme!'' Ardından ekledi. ''Seni görmek, seni görmek ve sonra ışığı yitirmek!'' Bölmelerden birine tutunmak için elini uzattı, vakit bulamadı. Homurdanan kalabalık Andrea'yı aşmış, kiliseye doluyordu. Epitafios parça parça oldu, İsa yerlere yuvarlandı. Kiryakos kaldırmak üzere eğildi ama iki şamdandan biri üstüne düştü. Kafasından kan fışkırdı, yağlı saçları arasından aktı. Ama Kiryakos acı duymuyordu. Elini koro yerine doğru uzatıp bağırdı. ''Bakın kardeşlerim, bakın gözyaşı döküyor.'' Bütün boyunlar uzanıyordu. Bütün gözler Meryem Ana'nın ağladığını gördü. Bunun üzerine kalabalık yere kapandı. Çiniler koca dizlerin altında gümbürdedi. Birden ışık azaldı. Gök gürültüsü duyuldu. Bulutlar gökyüzünü kaplıyordu herhalde. Kilisenin alacakaranlığında köylü başları kafatasları gibi etsiz, tüm kemik, yuvalarından fırlayan korkunç gözlerle parıldayarak ortaya çıkıverdi. Ağır bir sessizlik ortalığa çöktü. Yüreklerin çarptığı duyuluyordu. Sonra uğultu belli belirsiz yeniden başladı. Kimi ağlıyor, kimi isterik çığlıklar atarak yerlere yuvarlanıyor, kimi de başını kaldırıp bütün gücüyle duaya başlıyordu. ''Tanrım, halkını kurtar!'' Yüzü ve boynu kana bulanan Kiryakos delirmiş gibi ağlayıp gülmeye koyuldu. Peder Yanoros ayakta durmuş, gözlerini iyice açarak bir şey söylemeden ikonaya bakıyordu. Yüreği sıkışmış, boğazı kurumuş, soluk alamaz olmuştu. Bir adım daha attı, değecek kadar yaklaştı Meryem Ana'ya. Ayaklarının ucunda yükselip öpmek için dudaklarını onun gözlerine yapıştırdı. Sonra hemen umutsuzlukla geri çekildi. Dudaklarında en ufak bir ıslaklık hissetmemişti. İnançtan yoksunum diye düşündü. İnançtan yoksunum, göremiyorum. Hepsi görüyor ama ben bir şey göremiyorum. Beş yaslağına başörtülerini çözüp ikonaya doğru atıldılar. Tiz çığlıklar atarak koro yerinin önünde itişip kakıştılar. Hepsi de Meryem Ana'nın yanına bir an önce varmak istiyordu. İhtiyar Krustalyanya yumruklarını savurup haykırarak öbürlerinin önüne geçti. Meryem Ana'nın gözlerini kurulamak için başörtüsünü uzattı. Sonra gözyaşlarına bir düğüm atıp başörtüsünü göğsüne gizledi. Meryem Ana'nın gözlerini silmek için mendilini uzatan ikinci ihtiyar da ''Gözleri yeni yaşlarla doldu.'' diye bağırdı. ''Meryem Ana, gözyaşların kurumak bilmiyor. Bağırmayın kadınlar, itip kalkmayın. Hepinize yetecek kadar gözyaşı var.'' Sıcak dayanılmaz olmuştu. Herkesin boynundan şakır şakır ter akıyor, kalabalığın itmesiyle yerinden oynayan ince oymalı koro yerinin parmaklığı gıcırdamaya başlıyordu. Peder Yanaros parmaklığın kırılmasından korktu, ikonayı indirmek için arkalıksız bir iskemleye çıktı. Çocuklarım diye bağırdı ikonayı havaya kaldırıp. Saat çaldı, Tanrı adına yürüyelim. En önde Meryem Ana yürüsün diye bağırıldığı duyuluyordu her yandan. Bizi nereye götürürse götürsün, peşinden gideceğiz. Açılın çocuklarım, açılın diye bağırıyordu ağır ikonayı gücü yettiğince havaya kaldıran Peder Yanaros. Bırakın da geçeyim, Meryem Ana'nın beni sürüklediğini hissediyorum, acelesi var. Aynı anda kışladan gelen boru sesini duyan ve korkuyla kutsal coşkunluktan uyanmaya başlayan birkaç ihtiyar, ''Nereye gidiyoruz?'' diye sordu. Ağır ikonanın altında sendeleyen Peder Yanaros, ''Size yol gösteren ben değilim yavrularım.'' dedi. ''Size yol gösteren ben değilim. Meryem Ana beni sürüklüyor. Yemin ederim hepinize, peşimden gelin.'' Kapıya çıktı. Güneş biraz alçalmıştı. Kara bulutlar yeniden gökyüzünü kaplamıştı. Ilık bir yağmurun iri damlaları Meryem Ana'nın yüzüne çarptı. Meryem Ana'nın gözleri artık iyiden iyiye yaşlıydı. Peder Yanaros ikonayı kapının bir kanadına dayadı ve Meryem Ana'nın gözlerini öpmek için eğildi. Dudakları ve sakalı ıslanıverdi. Bunların yaş, yağmur tanesi hatta düş olup olmadığını artık düşünmüyordu. Bir şey sormuyordu kendi kendine. İkonadan büyük bir gücün fışkırdığını, kollarına, dizlerine, göğsüne, tüm gövdesine yayıldığını hissediyordu. Olağanüstü bir güçtü bu. Taptaze bir alev. ''Tanrı beni bağışlasın.'' diye mırıldandı haç çıkararak. ''Cübbemi açarsam uçabileceğimi hissediyorum. Bir kışla, bir komutan, askerler, partizanlar nedir ki? Hava!'' Meryem Ana'yı kollarına aldı. Yüzünü kışlaya doğru çevirdi. Ardından kalabalık gürültüyle ilerliyordu. İkona ihtiyarın kollarında sarsılıyor, düşecek gibi oluyordu. 5-6 genç koşup Peder Yanaros'un elinden aldılar ve öne fırladılar. Aslında Meryem Ana'yı havaya kaldırmıyorlardı. Meryem Ana'ydı onları havalandıran. Başka gençler öndekilere yetişip ikonayı yüklendiler. Sonra da koşarak ilerlediler ve Meryem Ana su içinde yarık yüzüyle gülümsüyor. Kendisini havaya kaldırmak için itişip kakışan bu insan denizinin dalgaları üzerinde bir gemi gibi yalpa vuruyordu. Kapılar açılıyor, saçı başı dağınık kadınlar dışarı uğruyor, yaslar içinde kalan Meryem Ana'nın yüzünü görünce haykırıyor, onlar da ağlamaya başlıyorlardı. Yeşil karınlı, incecik bacaklı, şiş çocuklar koltuk değneklerini takırdatarak koşuyor, kalabalığı izliyorlardı. 21. ayrımın sonu, sayfa 225.